Ayrım 58, sayfa 539. Suikast işiyle ilgili soruşturma sürüyordu. Yahya her aşamada ifade değiştiriyordu. Yahya'yı ihbar eden Üzeyir'in de ifadesi alınmıştı. Üzeyir, Yahya'nın ve arkadaşlarının suikast için geldiklerini, bunların Urfa milletvekili Ali Sahip Ursavaş ile görüşmek istediklerini iddia etmişti. İfadesini daha da genişletecek, Ursavaş'ı suikast işiyle ilişkilendirecekti. Urfa milletvekili Ali Sahip Ursavaş'ın adının olaya karışmış olması Atatürk'ü çok tedirgin etti. Yakın arkadaşıydı. Bir yakın arkadaşı böyle bir olayın içinde yer alabilir miydi? İş gittikçe büyüyordu. Doğu bölgesinde 3. Umumi Müfettişliğe Tahsin Uzer atandı. Müfettişliğin bölgesi şöyle saptanmıştı. Erzurum, Kars, Gümüşhane, Çoruh, Trabzon, Ağrı, Erzincan. İleride Rize'de 3. Umumi Müfettişliğin bölgesi için alınacaktı. 3. Umumi Müfettişliğin merkezi Erzurum'du. Özel yetkili valilik tasarısına son biçimini vermeden önce İnönü, Kazım Orbay ve Abdullah Alpdoğan paşaları Dersim'e yolladı. Dersim'i baştan başa dolaşmalarını, Dersim'in uygarlığa açılması için gerekli önerilerle geri gelmelerini istedi. Güzel bir program yapalım. Dersimleri bir an önce ağaların, seyitlerin, yoksulluğun, bilgisizliğin elinden kurtarıp uygarlığa, özgürlüğe, yola, okula, hastaneye, cumhuriyete kavuşturalım. Eğitim Bakanı Saffet Arıkan randevu alarak Atatürk'ü ziyarete geldi. Atatürk'ün yanında yeni 3. Umumi Müfettiş Tahsin Uzer ve birkaç kişi daha vardı. Eğitim sorunlarını, özellikle köy okulları sorununu anlatmak istiyordu. Atatürk'ün bu konuda titizlendiğini ve sabırsızlandığını biliyordu. Elde para vardı ama köye elverişli öğretmen yetiştirmek kolay değildi ki. Çünkü köy öğretmeninin yalnız çocukları eğitmekle kalmaması, birçok konuda köylüye de rehber olması gerekmekteydi. Eğitimciler bugünkü usullerle bu sorunun çözümü için uzun yıllara ihtiyaç olduğunu hesaplamışlardı. Bunu anlatmak istiyordu. Fırsat olunca anlattı. Atatürk bir süre daldı, sonra birden ''Saffet Bey'' dedi. ''Buyurun efendim.'' ''Bir düşüncem var, belki beğenirsin. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra askerden onbaşı çavuş olarak terhis edilmiş birçok çocuğumuz bulunuyor. Bilirsin, bunlar iyi yetiştirilmiş, okur yazar, insan yönetiminde deneyimli gençlerdir. Bu gençlerden öğretmenliğe elverişli olanları kısa süreli yoğun kurslarla köy öğretmenliğini hazırlayamaz mıyız?'' Bunlara öğretmen demeyiz, eğitmen deriz. Ne dersin? Eğitimci arkadaşların ne der? Dipnot: bu sahneyi Tahsin Uzer anlatmış. 13 Mayıs 1939 günlü Trabzon Yeni Yol gazetesinde yer almış. Aktaran S. Edip Balkır, eski bir öğretmenin anıları, sayfa 12. Saffet Bey fırlayıp Atatürk'ün elini öptü. Karmaşık bir sorunu çözen çok basit, pratik, iş bitirici bir buluştu bu. Kendi de askerdi. Hiç aklına gelmemişti şimdiye kadar. Bilgi verdiği zaman eğitimci arkadaşları da şaşıracak ve çok sevineceklerdi. Kayseri kombinasının yapımı planlanan zamandan önce bitti. Sümerbank'ın desteğiyle mühendis Şevket Torgut tüm yapıları 2 ay önce 483 günde bitirmişti. Makineler de demir yoluyla zamanında gelmiş ve hızla kurulmuştu. Kayseri demir yolu sayesinde bütün limanlara bağlıydı artık. Denemeler çok başarılı olmuştu. 16 Eylül 1935 günü kombinanın bahçesi, misafirler, Kayserililer, fabrikanın görevlileri ile tıklım tıklım doluydu. İyi işçileri tezgahlarının başında bekliyorlardı. Ankara'dan İktisat Bakanı Bayar, Sümerbank yetkilileri ve gazeteciler gelmişlerdi. Cumhuriyet'in ilk büyük fabrikası birazdan faaliyete geçecekti. İktisat Bakanı Bayar konuşmasında İnönü'den, ''Şefim ve hükümet reisim Büyük İnönü'' diye söz etti. İktisadi gelişme hakkında geniş açıklama yaptı. Malatya'da da büyük bir kombina kurulacağını bildirdi. Kayseri fabrikası hakkında şu bilgiyi verdi: fabrikamızı 3 ekip çalışmak şartıyla 4500 işçi işletecek. Yılda 30 milyon metre pamuklu bez verecek. Yılda 127 bin balya pamuk kullanacak. Alkışlar ve iyi dilekler arasında dev fabrikayı işletmeye açtı. Binlerce iyi birden çalışmaya başladı. Uğultusu herkesi mest etti. Dipnot Bilsay Kuruç Belgelerle Türk İktisat Politikası 2. Cilt Sayfa 352-354. Günde 40 bin metre bez üretilecekti. 50 çeşit bez dokunacaktı. Atatürk Devri Fikir Hayatı 1. Cilt Sayfa 482-489. O gün birçok kişiyi memnun eden başka bir başarı daha kazanıldı. 4. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türk Milli Güreş Takımı şampiyon olmuştu. Buna çok sevinenlerden biri rütbesi teğmenliğe yükseltilen Çınarlı Köy'ün Gazi Çavuşu'ydu. Eskişehir'e atanmıştı. Eşini ve kızını almış Eskişehir'e yerleşmişti. Burada çocuğunu güzelce okutabileceği için çok memnundu. Ankara ve İstanbul gazetelerini tren getirirdi. Eskişehirliler olup bitenleri birçok şehirden önce öğrenirlerdi. Okuduğu, duyduğu, gördüğü her başarı Gazi Teğmen'i mutlu ediyordu. Çünkü büyük savaşı, esirliği, yenilgiyi, işgali, kurtuluş savaşını, yanıp yıkılmış şehirleri, o yaman, çetin, yokluk ve acı dolu günleri hiç unutmuyor, bu nedenle her başarının değerini biliyor, en küçük bir gelişme, bir adımlık bir ilerleme bile içini sevinçle dolduruyordu. Kayseri fabrikasında uçak yapıldığını okuduğu gün sevinçten ağlamıştı. Kendisi kadar sevinmeyenlere şaşarak bakıyordu. O günleri unutmak, bugünün kadrini bilmemek olur muydu? İnsana yakışır mıydı? Atatürk 21 Eylül günü İnönü ile Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabul ederek görüştü. Önce Dersim konusunu, özel valinin yetkilerini konuştular. Mareşal Dersim konusunda Atatürk ve İnönü kadar sabırlı değildi. Çapulu, devlete kafa tutmayı, kanunlara uymamayı hoş görmüyor, geç kalındığını düşünüyordu. Dersim devletin orta yerinde bir bilmeceydi, bu bilmeceyi çözmek şarttı. Atatürk bir de boğazlar sorununu açtı. Türkiye oldu bittiğiyle boğazlara askerini soksa, savunma önlemleri alsa buna itiraz edecek pek kimse yoktu. Ama yürürlükteki sözleşme dışı hareket etmek niyetinde değildi. Buna karşılık her fırsatta Lozan'a ek boğazlar sözleşmesinin değiştirilmesini, boğazların artık Türk ordusuna açılması gerektiğini uygun ortamlarda dile getiriyordu. Avrupa'da hava bozulmaktaydı. Bir savaş halinde Türkiye boğazları savunma hakkına sahipti ama son dakikada yapılacak hareketlerle savunmanın yeterli olmaması olasılığı vardı. Atatürk bence artık ciddi bir diplomatik girişimle boğazların Türk ordusuna açılmasını isteyebiliriz dedi. Avrupa durumu böyle bir girişim için elverişli, bu işi başarırız. İnönü'de Çakmak'ta bu görüşü paylaştılar. Genelkurmay bir savaş halinde ne yapılacağını planlamıştı. Yasak bölge sınırında gerekli önlemler alınmıştı. Bir savaş halinde yasak bölgelere dalıp el koyacaklardı. Ama bir anlaşma sonucu boğazların orduya açılmasının çok büyük anlamı yararı olurdu. Ordu gerekli ön hazırlıkları yapar, boğazlara telaş etmeden yerleşir, sükunetle savunma düzenini kurardı. Anlaştılar. Bir de İtalyan sorunu vardı. Haberler ve Roma elçiliğinden gelen raporlar İtalya'nın deniz aşırı bir savaşa hazırlandığını gösteriyordu. 12 adaları da silahlandırmıştı. Hedefi belli değildi. İkinci ordu alarma geçirildi. 22 Eylül'de Ankara'ya döndüler. İtalya çok geçmeden taşacaktı. Aklını taktığı Güneybatı Anadolu'ya hücum etmeyi göze alamayacak, 3 Ekim 1935'te Habeşistan'a saldıracaktı. Mussolini bir imparatorluk sömürgesiz olamaz diyordu. Almanya'nın da Karadeniz ve Hava Kuvvetlerini çok güçlendirdiği, onun da bir savaşa hazırlandığı belli oluyordu. 20 Ekim 1935'te ikinci nüfus sayımı yapıldı. Sayım sırasında Atatürk Güneş Dil Tezi ile ilgili notlarını yazmaktaydı. Sonuna gelmişti. Bu bir emir, kural, yasa değil, bir tez, dilin kaynağı hakkında bir görüştü. Bir görüş oluşturacak kadar çok dille ilgili kitap okumuştu. Bilim, ahlaklı bir insan olarak notlarının baş kısmına şöyle bir not düştü. Bu notları sunarken ricamız şudur. 1- Tenkit ediniz, 2- Reddediniz, 3- Değiştiriniz, 4- Tamamlayınız, 5- izah ediniz. Kısacası tezini her türlü tartışmaya açıyordu. Dipnot. Dilin kaynağı hakkında birçok tez, görüş var. Güneş dil tezi de bunlardan biridir. Bir tez kanıtlanır, bilimsel gerçek olur. Kanıtlanamazsa tez olarak kalır, tarihe mal olur. Bilim böyle gelişir. Dilin kaynağı ile ilgili tezler kanıtlanmaz. Çünkü kanıtlanması mümkün değildir. Bir düşünce çalışmasıdır. Notlar için Atatürk'ün bütün eserleri 27. cilt sayfa 311-348. Dilin kaynağı ile ilgili başka tezler gibi Güneş dil tezi de tez olarak kalmıştır. Bilimin böyle geliştiğini bilmeyen bazı bilim adamlarımız var. Güneş dil tezini küçümsüyorlar. Bilim de onları küçümsüyor. Viyana Üniversitesi'nde Doğu dilleri üzerinde doktora yapan Hermann F. Kuergic, 1935 Ocağı'nda hazırladığı Türk dillerindeki bazı öğelerin psikolojisi adlı incelemesini Atatürk'e sunmuştu. 41 daktilo sayfası tutan ve 55 bölüme ayrılmış olan bu inceleme Atatürk'ü çok ilgilendirmişti. Olayların tanığı Dil Açar'ın aktardığına göre Güneş Dil Kuramı Avrupa'daki öteki görüşler de dikkate alınarak bu metin üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Böyle bir kuramın öne sürülmesinde güdülen amaç Türk devriminin dile de yansımasını bir türlü kabul edemeyen çevrelerce ileri sürüldüğü gibi Türkçeyi özdeştirmekten vazgeçmek olmayıp Türk tarih tezine koşut olarak bir dil teorisi kuramı belirlemek idi. Profesör Doktor Şerafettin Turan Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü, sayfa 108-109. Sayım bitene kadar yine sokağa çıkılmadı. Halk yine birkaç günlük ekmek ve yiyecek aldı. Aç kalma korkusu savaş görmüş halkın hücrelerine işlemişti. Nüfus 16.188.767 idi. Nüfus 5 yılda 2.540.497 kişi artmıştı. Artış oranı %18.6 idi. Nüfusu 100 bini geçen 3 şehir vardı. İstanbul, İzmir, Ankara. Dipnot: 8.221.248 kadın, 7.936.770 erkek. Okur yazar oranı 19.2. 1927'ye göre iki kata yakın. Nüfusun %79'u tarımda, %7.8'i sanayide, %12.3'ü hizmet sektöründe çalışıyor. 1940 nüfus sayımı sonucu 17.820.950. Atatürk'e bir suikast girişimi olduğu gazetelere yansıdı. Atatürk'e her yandan birçok kurumdan ve kimseden suikast girişimini lanetleyen telgraflar yağmaya başladı. İstanbul'da üniversite gençliği Beyazıt'ta ve Üsküdar'da iki büyük miting yaparak olayı lanetledi. Ankara'da Ulus Meydanı'nda Zafer Heykeli'nin çevresinde 50 bin kişi toplandı. Olayı lanetlediler, Atatürk'e bağlılıklarını belirttiler. Cumhuriyet'in 12. yıl dönümü bu suikast haberi yüzünden başta Ankara bütün şehirlerde, ilçelerde, nahiyelerde, okullarda, kurumlarda, birliklerde, halk evlerinde daha coşkun kutlandı. Okulu olan köylerde öğretmenler şenlikler düzenlediler. Donanma komutanlığına bağlı bir grup savaş gemisi Boğaz'dan halkın alkışları arasında geçti. Mürettebat beyaz giysileriyle güvertelere sıralanarak denizci usulü halkı selamladı. Bu sırada Yeşilköy'den kalkan avcı ve bombardıman uçakları da donanmanın üzerinden tören uçuşu ile geçtiler. Birçok yerde balolar verildi. Binbaşı Faruk ve Nesrin akşam halk evindeki Cumhuriyet balosuna katıldılar. Nesrin Numune Hastanesi'ne başhemşire olarak atanmıştı. Hem Cumhuriyet'e hem bu atamayı kutladılar. Baloya eşiyle birlikte gelmiş olan Doktor Kamil Bey'i görünce heyecanlandılar. Yıllarca önce İstanbul İnebolu Ankara yolunu birlikte geçmişlerdi. Kamil Bey'in ve eşinin ellerini öptüler. 1 Kasım 1935'te Atatürk meclisi açtı. Dik duruşu, çevik adımları, bitmeyen enerjisiyle genç ve sağlıklı görünüyordu. Daha uzun yıllar devletin başında kalacağı sanılmaktaydı. Atatürk'ün de bir gün öleceği kimsenin aklına gelmiyordu. Bu konuşmasında da barışı övdü. Dersim bölgesinde esaslı bir ıslahat programının uygulanmasının düşünüldüğünü bildirdi. Bayındırlığa, sağlığa, demir yollarına, sanayileşmeye, dile, tarihe, kültüre, sanata verilen önemi anlattı. Konuşmasını şöyle bitirdi: "Meclis vatanseverliğin, çalışkanlığın, tedbirde isabetin ideal örneğidir. Meclis yurdun korunması onun bayındırlığı için en yüksek ulusal ilham ve kudret kaynağıdır." Dipnot: bu konuşma Atatürk'ün denenmemiş yeni sözcükleri kullandığı, tartışmaya ve milletin seçimine açtığı son konuşmadır. Bundan sonraki konuşmaları sade Türkçedir. Artık dili köpürtmeyecektir. Çünkü gerek kalmamıştır. Cumhuriyet Türkçesi gelişmektedir. Dili Türkçeleştirmekle ilgili çalışmaları bütün gücüyle desteklemeye devam eder. Bu sadeleşme nöbet defterlerinin dilinde de görülmektedir. Meclise duyduğu saygı içtendi. Bunları inanarak söylüyordu. Milli mücadele sırasında en zor günleri bile çalışılması zor, hırçın meclisle yürütmüş, onu büyük dayanak olarak görmüştü. Meclis başkanlığına yine Abdülhalik Renda seçildi. Bir süre sonra acı bir olay oldu. Londra Büyükelçisi Fethi Bey Türkiye'ye geliyordu. Atatürk gelirken Zehra'yı da getirmesini rica etmişti. Kısa bir tatil kıza iyi gelir diye düşünmüştü. Paris Büyükelçiliğinden gelen bir haber Atatürk'ü yıldırımla vurulmuşa döndürdü. Fethi Beyler ve Zehra Fransa'dan geçerken Zehra hava almak için kompartımandan ayrılıp koridora çıkmış ve trenden düşerek ölmüştü. Atatürk acısının içinde Gökçen'i düşündü. Aman Gökçen duymasın diye tembih etti. Zehra'yı çok severdi, çok üzülür. Gökçen bu sırada heyecan içinde yüksek planör okulunu bitirme sınavlarına hazırlanıyordu. Dipnot kaza mı intihar mı anlaşılamadı. Kaza tarihi 21 Kasım 1935'tir. Profesör Doktor Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi sayfa 584. Türkiye hızla yürümekteydi. 23 Ekim'de yeraltı değerlerinden sorumlu Etibank faaliyete geçmişti. 12 Kasım'da Zonguldak Irmak yani Kırıkkale Demiryolu işletmeye açıldı. 22 Kasım'da lokomotifi bayraklarla, defnelerle süslü özel katrer, düdük öttürerek yolcular pencerelerden bayraklar sallayarak Diyarbakır istasyonuna girdi. Diyarbakır'a da ulaşılmıştı. Havai fişekler atıldı, bandolar, davul zurnalar çaldı, bayram topları gürledi, oyunlar oynandı, sevinç çığlıkları kaleyi sarstı. Büyük bir rüya daha gerçekleşmişti. Demir yolu daha doğuya, Kurtalan'a kadar uzatılacaktı. 28 Kasım'da Bursa'da Merinos fabrikasının, Gemlik'te Suni İpek fabrikasının temelleri atıldı. 10 Aralık'ta Zonguldak'ta antrasit fabrikası hizmete girdi. Sanayi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan sanayiciler küçük yararlı iş yerleri açmaktaydılar. İkinci 5 yıllık sanayi planının hazırlıklarına başlanıldı. Suriye Türkiye aleyhindeki birçok çalışmaların merkezi halindeydi. Ayrılıkçı Hoybun ile Ermeni Taşnak örgütü buradaydı. 150'lik Çerkezler de Ürdün'de toplanmışlar, bir dernek kurmuşlardı. Hepsinin ortak hedefi Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'tü. Hepsi de en çok Fransızlardan destek görüyordu. Fransa Çukurova'yı kaybetmiş olmayı içine sindirememişti. Bağımsızlık anlayışının sömürdüğü Suriye'ye, Lübnan'a bulaşmasından da çekiniyordu. Türkiye'nin başı hep dertte olmalıydı. Ah, mümkün olsa da parçalansaydı. Suikast konusuyla ilgili soruşturma bu yüzden geniş tutuldu. Bu olay nedeniyle Halep'ten sonra Şam'da da bir konsolosluk açıldı. Savcı Urfa milletvekili Ali Sahip Ursavaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, talep meclise sunulmuştu. Savcının iddiaları ürkütücüydü. Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan bazı belgeler Ali Sahip Ursavaş aleyhindeydi. Kaçakçılarla işbirliği içinde olduğu iddiası yaygındı. Ceyhan'daki çiftliğinin kaçakçıların sığınağı olduğu ileri sürülüyordu. Ali Sahip Ursavaş mecliste söz alarak şöyle vardı: "Ben töhmet altındayım. Umumi efkar önünde yargılanmalı ve bütün dedikoduları mutlaka kaldırmalıyım. Beni hakime gönderin." Cumhuriyet mahkemelerine sade halkın da, siyasetçilerin de, aydınların da, suçluların da güveni vardı. Meclis dokunulmazlığı kaldırdı. Ali Sahip Ursavaş tutuklandı. Dava Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecekti. Savcı Baha Arıkan, Başkan Osman Talat İltekin, üyeler Hayrullah ve Celal Beylerdi. Mahkeme Atatürk'e suikast davası gibi çok önemli, bütün Türkiye'nin ve dış dünyanın ilgisini çeken ve yakından izlenen önemli bir davaya bakacaktı. Dipnot, bu konudaki en ayrıntılı bilgi Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar 1. cilt, sayfa 377-400. Saffet Arıkan, Atatürk'ün önerisini yakın çalışma arkadaşlarına açmış, hepsi çok heyecanlanmışlardı. Günlerdir bu önemli tasarımı uygulayacak, iş bilir, köy hayatını bilen bir eğitimci arıyordu. Müdür ısrarla çağırıyordu. Daha fazla erteleyemedi. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitüye girmeden bahçede küçük bir ev yapan öğretmen adaylarını ve başlarındaki resim iş öğretmeni İsmail Hakkı Tonguç'u gördü. İlgilendi, konuştu. Tonguç'un pratikliği, bilgisi, becerisi dikkatini çekti. "Bana bakanlığa gel," dedi. Gelince Tonguç'tan ilk öğretim hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedi. Tonguç, "izin verirseniz bir raporla arz edeyim," dedi. "Peki." İlk öğretim ve köy okulları Tonguç'un ana konusuydu. Bu konuyu en önemli memleket sorunu olarak görüyordu. Kısa zamanda raporunu yazıp sundu. Bakan raporu okudu ve Tonguç'u ilk öğretim genel müdürü yaptı. Sonra da Atatürk'ün eğitmen düşüncesini açtı. Tonguç bir süre düşündü, sonra dedi ki, "Düşüncemi açıklamadan önce geniş bir inceleme yapmamı uygun görür müsünüz?" "Acele et." "Peki." Tonguç vakit geçirmeden Orta Anadolu köylerine daldı. Köyleri gezmeye başladı. Dipnot eğitmenlerle ilgili ana kaynağım Süleyman Edip Balkır, eski bir öğretmenin anıları. Kitap Cumhuriyet kitaplarından çıkmıştır. Hep bu kitaptan yararlanacağım. Bu tarihte Afet Hanım Kız Lisesi'nde tarih ve yurt bilgisi dersi vermekteydi. Eğitim Bakanlığı Afet Hanım'ı yakında açılacak olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarih kürsüsünde öğretim üyeliğine atamak istiyordu. Afet Hanım bu görevi ancak lisans ve doktora yaptıktan sonra üstlenebileceğini bildirdi. Araştırdı, öğrenim için Cenevre Üniversitesi Yakın Çağ ve Modern Tarih bölümünü seçti. Atatürk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılışında bulunmasını, Türk Tarih Kurumu As Başkanı olarak ilk dersi vermesini, sonra gitmesini istedi. İlk dersi bir hanımın vermesini önemsiyordu. Peki Atatürk? 25 Aralık 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Tunceli'nin idaresi hakkında kanunu kabul etti. Kısaca Tunceli Kanunu diye anılacaktı. 1925'ten beri Dersim hakkında birçok inceleme yaptırılmış, kurullar kurulmuş, raporlar yazdırılmıştı. Kanun bu birikimin ürünüydü. Seyitleri, ağaları, tatsız olayları düşündüren Dersim adı Tunceli olarak değiştirilmiş, böylelikle beyaz bir sayfa açılmıştı. Yeni iller, ilçeler kurulmuştu. Dipnot: Ankara'da Çankaya ilçesi kuruldu. Artvin, Borçka, Şavşat, Hopa ve Erzurum'un Yusufeli ilçesiyle merkezi Artvin olan Çoruh ili kuruldu. Şemdinan, Hakkari, Güvar ilçeleriyle Siirt ilinden Zap ilçesiyle merkezi Çölemerik olan Hakkari ili kuruldu. Muş ilinin Bitlis, Dotki, Van ilinin Ahlat ilçesi, Yeni Hizan ve Kotum ilçeleriyle merkezi Bitlis olan Bitlis ili kuruldu. Muş ilinden alınan Çapakçur, Genç, Solhan, Kalan ilçeleriyle, Erzincan'dan alınan Kiyu ilçesiyle merkezi Çapakçur olan Bingöl ili kuruldu. Tunceli Kanunu ile de Pülümür, Nazimiye, Mazgir, Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleriyle Tunceli ili kuruldu. Bilal N. Şimşir, Kürtçülük 2, sayfa 389. Köy sayısı kesinleşti, 39.813. İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı, sayfa 279. Tunceli'ye ordu ile ilgisi devam etmek üzere rütbesi ile ilgili yetkilere, ayrıca özel yetkilere sahip bir kor general, komutan ve vali olarak atanacaktı. Bu göreve atanan kimse aynı zamanda 4. Umumi Müfettiş ünvanını alacaktı. Subaylar kaymakam ve nahiye müdürü olarak atanabilecekti. Vali komutan gerekli görürse il içindeki bazı kimseleri bir yerden bir başka yere nakletmeye, il sınırları içinde kalmalarını yasaklamaya yetkiliydi. Yargılama ile ilgili süreler kısaltılıyor, valiye yargı konusunda da bazı yetkiler tanınıyordu. Kanun 4 Ocak 1936'da yürürlüğe girecekti. Dipnot: Dersim, Tunceli ve 4. Umumi Müfettişlik konularında kaynakçadaki ilgili tüm kaynaklardan yararlandım. Tunceli Kanunu'nun süresi 4 kez uzatılacak, 31 Aralık 1946'da süre sona erecek, 4. Umumi Müfettişlik sürecektir. Bir süre sonra Erzincan'da 4. Umumi Müfettişliğe bağlanacaktır. Tunceli Kanunu hakkında geniş bilgi için adı geçen eser sayfa 388-394. Tunceli'de yol, köprü, bina, okul, kışla, karakol, subay ve memur evleri ve benzerleri yapımı için umumi müfettişliğin emrine yeterli olmasa da önemli ödenek verilir.